İsrail ve Filistinliler arasındaki mücadele dünyada en uzun süren ve patlamaya en yatkın anlaşmazlıklardan biri. Son yaklaşık 100 yıldır Filistinlilere sömürgecilik, sürgün, askeri işgal ve onu izleyen kendi kaderini tayin etme hakkı ve mücadelesi getirdi. Kayıpları ve acılarına sebep olarak gördükleri bir ulusla bir arada yaşama yolundaki zorlu arayış ise sonuçlanmış değil. Başından itibaren bu sorunun dönüm noktalarını ve İsrail-Filistin uyuşmazlığında bakalım Filistin'in suçu neymiş? Enab Baladi ile yürüttüğümüz sınır etkisi programından sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader.
Enab Baladi Podcast.
Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların, niye savaşmıyorlar diye. Savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz.
Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeye sıfırdan başlıyor.
Bugün sizlerle birlikte Filistin'in, coğrafi olarak Filistin'in aslında suçu neymiş buna bakacağız birlikte. Aslında suçu derken tarihte bu bölgeye, bu coğrafyaya kimler gelmiş, kimler gitmiş, neden Filistinlilerle İsrailliler arasında bugünkü gördüğümüz çatışmalar, bitmek bilmeyen kavga var. Biraz buna göz gezdireceğiz. Tabii Osmanlı döneminden başlıyoruz konuşmamıza. Osmanlı sultanlarının boyundurluğunda dini ortam oldukça hoş görülüyordu. Bunu hepimiz biliyoruz ve hani anlatılan hikayelerden de duyuyoruz. 1492'den itibaren İspanya, Portekiz ve İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın her tarafından sürülen Yahudilerin sığınma talebine karşı Osmanlı'da Sultan II. Beyazıt bütün vilayetlere Yahudilerin girişlerini engellememelerini, onları içtenlikle karşılamalarını duyurdu. O zamanlarda bizim Osmanlı zamanı 1492 zamanlarında Yahudilerin Avrupa tarafından ne kadar istenmediğini, katliamlarını falan filan az çok biliyoruzdur. İşte bu dönemde Sultan II. Beyazıt tüm vilayetlerine söylüyor ki Yahudilerin girişlerini engellemeyin ve onları içtenlikle karşılayın. Birçok Avrupa ülkesinin zulmünden kaçan Yahudiler yıllarca Osmanlı topraklarında sığınır. Yıl 1516. Yavuz Sultan Selim Memlukların elinden Kudüs'ü alır ve Kudüs halkına ekonomik reformlardan düzenlemelere kadar birçok konuda söz verir. Böylece kutsal topraklarda 400 yıllık Osmanlı hakimiyeti başlar. Kudüs, Osmanlı'nın çatısı altında barış ve huzur içinde yönetiliyordu. Bu sırada Avrupa'da yüzyıllar boyunca dışlanarak yaşayan Yahudiler kendilerine ait bir devlet kurma fikrini yeşertiyor ve Siyonizm ortaya çıkıyor. Siyonizm nedir peki? Siyon kelimesi Yahudilerin kutsal kitabı olan Eski Ahit'te İsrail Krallığı'nın merkezi olan Kudüs şehri için kullanılan bir kelime. Siyon kelimesi zamanla yurtlarından sürülen Yahudi halkının geri dönme arzusunu temsil eden bir kavram haline geliyor. Siyonizm ise Yahudilerin tarihi yurtlarında yani Filistin'de bir Yahudi devleti kurma hayali. Peki bu fikir nasıl hayata geçiyor? Olaylar Siyonizmin babası olarak kabul edilen Theodor Herzl ile başlıyor. Kendisi aslında Yahudi avukat ve gazeteci. 1894 yılında Fransa'da yaşanan Dreyfus olayından çok etkileniyor. Peki Dreyfus olayı ne? Yahudi asıllı yüzbaşı Dreyfus, Fransızların sırlarını Almanlara satmakla suçlanıyor ve düzmece bir mahkeme ile vatan hainliğinden suçlanıyor. Aslında ortada böyle bir kanıt yok ama onun Yahudi kökenli olması suçlamada etkili oluyor. Yani bu ülkede hala Orta Çağ'dan kalma Yahudi karşıtlığı hakim. Milliyetçilik akımlarıyla da bu Yahudi karşıtlığı yeni bir boyut kazanmıştı o dönemlerde. Irkçılık. Bu mahkemenin sonucu olarak asıl casusun başka bir subay olduğu kendi itirafıyla ortaya çıkıyor. Dreyfus, beraat edip itibarı iade edilse de onu suçlayanlar ve suçlamayanların kavgası devam ediyor. Fransa'da yaşanan bu olayları uzaktan izleyen Theodor Herzl, bunun böyle gitmeyeceğini anlar ve 1896'da Yahudi Devleti adlı kitabıyla çözümün Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması olduğunu ortaya atar. Yahudi meselesinin milli bir mesele olduğunu dile getirerek şunları söyler. Yüzyıllardır yaşadığımız ülkelerde biz hala yabancılar gibi oturup ağlıyoruz. Dünyada hiçbir millet bizim kadar acı çekmemiş, eziyet görmemiştir. Filistin her zaman bizim unutulmaz vatanımız olacaktır. Bunu yaparken insanların inançlarına saygı duyacak, özgürlüklerini, mülklerini ne pahasına olursa olsun koruyacağız der. Ona göre bir Yahudi devletinin kurulabilmesi için her şeyden önce bütün Yahudilerin teşkilatlanması gerekmektedir. Yıl 1897. İsviçre'nin Basel kentinde 1. Siyonist Kongre toplanır ve Dünya Siyonist Teşkilatı'nın temeli burada atılır. Amaç bellidir. Romalılar tarafından kovuldukları topraklarda, yani Filistin'de Yahudi devleti kurmak. Yahudiler Osmanlı İmparatorluğu dışında hemen hemen her yerde haksızlıklara uğramışlardı. Yıl 1901. Theodor Sultan II. Abdülhamit'in huzuruna çıkar ve bu mağduriyetlerini anlatarak yardım ister. Biz her yerde zulüm gördük, acı çektik. Bize bir ülke kurmak için yardım et der. Osmanlı'dan toprak ister. Karşılığında da Osmanlı'nın Avrupa'daki bütün borçlarını kapatmayı vaat eder. Ama Abdülhamit şöyle cevaplar. Ben bir karış bile olsa toprak satamam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Benim milletim bu imparatorluğu savaşta kanlarını dökerek kazandı. Bu toprak bizden sökülüp alınmadan evvel biz onu tekrar kanlarımızla sularız. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri Plevne'de birer birer şehit düşmüşlerdir. Onlardan bir tanesi dahi dönmemek üzere muharebe meydanlarında canlarını vermişlerdir. İmparatorluk toprakları bana ait değildir. Türk milletine aittir. Ben onun bir parçasını bile veremem. Yahudiler milyarlarını kendilerine saklasınlar. Yalnızca benim imparatorluğum parçalandığı zaman Filistin'i hiç karşılık ödemeden ele geçirebilirler. Bizimse yalnız cesetlerimiz taksim edilebilir. Ben canlı bir vücut üzerinde ameliyat yapılarak parça koparılmasına müsaade etmem. O zamanlar Osmanlı Devleti dış borçları yüzünden moratoryum ilan etmiş. Yani devlet durumu çok kötü ama yine de bu istek kabul edilmemiş. II. Abdülhamit Yahudilerin niyetini anladıktan sonra Filistin'e yerleşmelerini ve toprak satın almalarını yasaklıyor. Siyonistlerin Osmanlı tarafındaki planları bununla birlikte suya düşmüş oluyor. Bu sırada 1. Dünya Savaşı patlak verir. İngiltere, Arapları Osmanlı'ya karşı harekete geçirmek için Mekke emiri Şerif Hüseyin'e "Gel sen bizimle birlikte ol. Şu Osmanlı'yı bu topraklardan atalım. Sana da Arap krallığını kuralım." der. Tabi Şerif Hüseyin direkt kabul eder ve Osmanlı'ya karşı ayaklanma başlatır. İngilizler bir yandan da savaşta Amerika'yı yanlarına çekmek ister. Amerika'da bulunan Yahudi gücünün bu konuda etkili olacağına inanır. Yani hem Araplara hem Yahudilere oynamak ister. İngiliz Dışişleri Bakanı 1917'de Siyonist ailelerin önde gelen isimlerinden Edmund Rothschild'e bir mektup yazar. Valfa Deklarasyonu denilen bu mektupta İngiltere'nin Filistin'de Yahudi halkı için bir milli yurt kurulmasına olumlu karşıladığını ve bu hedefi kolaylaştırmak için onlara yardım edebileceğini anlatır. Yani bir tarafta Araplara mavi boncuk dağıtırken diğer tarafta da Siyonistlere mavi boncuk dağıtıyor. Bazı Arapların Osmanlı'yı sırtından vurmasıyla İngilizler 1917'de Kudüs'ü ele geçirerek Filistin'i Osmanlı'dan alır ve artık İngiliz mandası altındadır. Filistin kendisini yönetecek ve medeniyete katılacak düzeye gelene kadar manda yönetimi devam edecektir. İngiltere hem Araplara hem de Yahudilere güvence verir. Bu sırada Filistin'e Yahudi göçü başlatırlar. Şu sloganla: haksız vatana vatansız halkı yerleştirme. Ama burası haksız vatan mıydı? Yani hayır. Filistin nüfusunun 500 bin kadarı Araplardı zaten. Yahudiler de 65 bin civarında vardı. Yani bir vatansız halk yoktu zaten. Orada yaşayan bir insanlar vardı. Daha sonra Yahudilere toprak edinme hakkı vererek göçleri hızlandırırlar. İşte buna karşılık da Araplar İngiltere'nin daha önce onlara söz verdiği bağımsız Arap devleti için harekete geçiyorlar. Ne olacak şimdi? Araplar bir yandan, Yahudiler bir yandan, ortalık karışacak. Yahudileri istemeyen Araplar hani biz bağımsız olacaktık diyerek ayaklanır ve çatışma başlar. Bazı Filistinli Araplar ve aynı zamanda Lübnanlı toprak ağaları yüksek meblağlar karşısında kendi elleriyle Yahudilere toprak satarlar. 1917'de 65 bin olan Yahudi sayısı 1925'te 100 bini geçer Filistin'de. En büyük Yahudi dalgası da tahmin edebileceğimiz gibi 1933 Nazi fırtınasıyla Yahudi soykırımlarının gerçekleşmesinden sonra başlar. 1945'e kadar Yahudi nüfusu Filistin'de 600 bine kadar ulaşır. Nüfustaki bu artmaya karşılık Arap yeraltı örgütlenmeleri oluşur. Yahudi göçlerine karşı olan bu grup Filistin'de bağımsız bir Arap devleti kurmanın peşinde. Yahudi yeraltı teşkilatlarının da devreye girmesiyle birlikte işler çığırından çıkıyor anlayacağınız. İngiltere iki tarafı da oyalamaya çalışır. Fakat İkinci Dünya Savaşı artık kapıya dayanmıştır. Almanya ile savaşma ihtimali olan İngiltere Araplarla arasını bozmak istemez. Çünkü onlara ihtiyacı vardır ve beyaz belgeyi yayınlar. Bu belge esas olarak Filistin'de Yahudi devleti kurulmasının İngiliz siyasetiyle alakası olmadığını, iki toplumlu bağımsız Filistin devletinin kurulmasını ve göçmen sayısının 5 yılda 75 bin olarak dondurulmasını öngörür. Tabii ki de bu Yahudilerin hiç hoşuna gitmez. Derler ki, ne oldu? Hani burayı bize yurt yapacaktınız? Ve böylelikle bu çıkarılan beyaz belgeyi Siyonistler kara belge olarak adlandırırlar. Ve artık Yahudilerin hedeflerinde İngiliz manda yönetimi vardır. Yahudi, İngiliz ve Arap çatışmaları gün geçtikçe artmaya başlar. İngilizler baktı ki ortalık iyice karıştı, bunun altından kalkamayacaklarını anladı ve aradan çıkarak topu Birleşmiş Milletler'e atıyor. Ve Birleşmiş Milletler'e başvurarak Filistin sorununun gündeme alınmasını talep ediyor. Filistin artık uluslararası problem olmuştur. İşler iyice sarpa sarmadan çözülmelidir. Mısır, Suudi Arabistan ve Suriye öncülüğündeki 5 Arap ülkesi Filistin'de bağımsız bir Arap devleti için, Yahudiler de bağımsız bir Yahudi devleti için Birleşmiş Milletler'i etkilemeye çalışır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin sorununun çözümü için bir komite kurar. Bu komitede 11 tane ülke var. Bu ülkeler tarafsız ülkeler. Yani aralarında kim var diyelim? Avustralya, Kanada, Çekoslovakya, Hindistan, Hollanda, İran gibi ülkeler. 11 tanesini şu an saymayacağım. Bu ülkelerin temsilcileri Filistin'e giderek aylarca inceleme yapar. Çalışmaları sonucu iki çözüm önerisiyle gelir. Birinci plan, Filistin'de bağımsız bir Yahudi ve aynı zamanda bağımsız bir Arap devleti kurulacak. Üç büyük din için kutsal olan Kudüs'te de uluslararası bir bölge kurulacak. Yani her iki taraf için de bağımsız olmayan bir bölge olacak. Aslında bağımsız olan. Yani böyle uluslararası bir bölge. İkinci plan ise iki bağımsız devlet yerine Yahudi ve Araplardan oluşan başkenti Kudüs olan federatif bir Filistin devleti kurulacak. İki topluma da bağımsızlık verilmesi çoğunluk tarafından destekleniyor tabii ki. Diğeri desteklenmiyor çünkü yani bunun çatışmaları durdurmayacağı öngörülüyor. Yahudiler Taksim planına olumlu karşılar. Yani bu Taksim planı dediğim, birazı Yahudilere, birazı işte Filistinlilere verilecek. Ortada da Kudüs'te de her iki tarafında kullanabileceği bir alan olacak gibi düşünün. Ama bu plana göre politik olarak bağımsız olacaklar birbirlerinden, ekonomik olarak birbirleriyle ilişkilerini sürdürmeleri gereken iki devlet oluşacaktı aslında. Arap devletinde Arap nüfusu, Yahudi devletinde de Yahudi nüfusu fazlalık olacak, Kudüs'te de eşit sayıda bölüneceklerdi. Yahudiler Taksim planını olumlu karşılıyor ama Araplar karşı çıkıyor. İngiltere bu sırada manda himayesini kaldırıyor. Artık Araplar ve Yahudiler baş başa bırakıldı. Ateşle barut. İngiltere'nin Filistin'i terk etmesinin ertesi günü 15 Mayıs 1948'de Yahudiler İsrail'in kuruluşunu ilan ediyor. Hemen ertesi gün. Filistinliler ise 15 Mayıs'ı El Nakba, yani felaket günü olarak adlandırıyor. Aynı gün Mısır, Suriye, Ürdün ve Lübnan gibi Arap ülkeleri birleşerek Filistin'e giriyor ve İsrail'e karşı savaş açıyor. Hedefleri de Filistin'i özgürleştirmek. Böylece ilk Arap-İsrail savaşı başlıyor. Yahudiler savaşa hazır Ama Arap ordularının ortak bir komuta merkezleri bile yok. Ve 8 ay sonra tabii ki de kaybediyorlar Arap orduları. Yapılan ateşkesle de Filistin, İsrail, Mısır ve Ürdün arasında paylaşılıyor. Ve şimdi Filistinli Araplar Birleşmiş Milletler'de yapılan anlaşmadaki kabul etmedikleri toprakları bile kaybetmiş oluyorlar. Kudüs bölünerek batısı İsrail'in, doğusu da Ürdün'ün kontrolüne geçiyor. Filistinli Araplar savaş döneminde ya evlerini terk etmiş ya da sürülmüşlerdir. İsrail devleti tarafından kamu malı haline getirildiği için de bir daha da evlerine dönemiyorlar. Yani Filistinlilerin dönecek evleri kalmamış, kimisi başka Arap ülkelerine, kimisi mülteci kamplarına gitmiş. Sözde Filistin'e özgürlük için giren Ürdün, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün Ürdün'le birleşmesini istiyor. Filistinli vatandaşlara Ürdün vatandaşlığı vereceğini de vaat ediyor. Hani sen Filistin'in özgürlüğü için savaşmıştın? Ne oldu toprak uğruna? Ama Mısır, Ürdün'ün aksine Filistin'de kontrolünde bulunan Gazze Şeridi'ni kendi ülkesinden ayrı tutuyor. Gazze Şeridi'nin Filistin'in bağımsızlığına kadar Mısır'ın sadece emanetinde olduğunu ve gerçek sahiplerine geri verileceğini savunuyor. Mısır adammış yani diyorsunuz şimdi değil mi? Bu sırada da İsrail kendisini istemeyen komşular arasında yaşamanın tehlikelerine karşı savunmasını güçlendirmek için çok çaba harcıyor. Yenilgiyi kaldıramayan Araplar İsrail'den öç almak istiyor. Ve sonrasında Suriye ve desteklediği Filistinli gerillalar saldırılarını arttırırken İsrail de her olayda misilleme yaparak gerginliği tırmandırıyor. Mısır da bu arada sınırına asker yığıyor çünkü sınırda bu olaylar olurken ülkesine zarar gelsin istemiyor. Bununla birlikte İsrail 50 yaşın altındaki bütün erkekleri silah altına alıyor. Arap radyolarından yükselen tehditler her gün İsrail basınında. Yıl 1967. İsrail, onlar bana saldırmadan önce ben onlara saldırayım diyerek Suriye ve Mısır'a sürpriz bir savaş açıyor. Bu 6 gün savaşları. Bu savaşa hazırlıksız yakalanan Mısır ve Suriye ordusu çok ağır yenilgiye uğruyor. İsrail bu savaş sonrasında Mısır'dan Sina Yarımadası'nı, Suriye'den Golan Tepelerini, Filistin'den Gazze ve Batı Şeridi topraklarını alarak sınırlarını 4 kat büyütüyor. Adamlara bak be, ne kadar akıllılarmış, değil mi? Savaşın üzerinden 6 yıl geçiyor ve Mısır kendi topraklarını kaybetmeyi yediremiyor. Suriye ile birleşerek hem kaybedilen toprakları geri almak hem de yenilgiyi unutturmak için İsrail'e saldırmaya karar veriyor. Ve Yahudilerin kutsal günü olan Yom Kippur, yani kefaret gününü saldırma günü olarak belirliyorlar. Çünkü zaten bugün Yahudilerin kutsal günü. Yahudiler o günlerde ne yapıyorlar? 25 saatlik oruç tutup yoğun dualar ediyorlar. Yani ordunun yarısı da büyük ihtimalle izinde. İzinde olacak yani. Bunu fırsat gibi gören Mısır ve Suriye, İsrail ordusunu hazırlıksız yakalıyor. Ama ilk günden sonra, yani sadece ilk gün başarılı oluyorlar, ilk günden sonra başarısızlığa uğruyorlar. Sonra Mısır da açıklama yapıyor. İsrail Sina Yarımadası'ndan çekilirse barış masasına otururuz diyor. İsrail de bu yarımadayı veriyor. Ama nasıl? Olaya Amerika ve Birleşmiş Milletleri el atıyor. Ama burada ne oldu? Böylece bir Arap ülkesi İsrail'i bir ülke olarak tanımış oldu. Mısır Arap devletleri tarafından boykota uğruyor bundan sonra tabii ki de. Niye bir barış masasına oturduğun diye. 1988'de Filistin Ulusal Konseyi Cezayir'de toplanıyor ve bağımsızlığını ilan ediyor. Böylece tarihte ilk kez Filistin devleti kurulacak ve başkent olarak Kudüs'ü gösteriyorlar. Ama bu sözde bir kuruluş. Çünkü bağımsızlığı ilan edildiği sırada Filistin Kurtuluş Örgütü'nün topraklarda hiçbir kontrolü yok. Bu sözde kurtuluştan sonra Arap halkı aralıklı dalgalarla İsrail'e baş kaldırıyor. Bunlar böyle ömür boyu böyle mi yaşayacak, sürekli çatışma, savaş? Yani kaç yıl geçti? Savaşlarını anlattım, çatışmalarını anlattım. Sürekli birbirlerine bir kin. 90'lı yıllara gelelim. İki taraf da böyle her zaman böyle mi gidecek diye düşünmüş olmalı ki Norveç'te barış görüşmeleri başlıyor. Yıl 1993. İsrail Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri el sıkışıyor. İsrail'in başkent ilan ettiği Kudüs üzerinde pazarlık yapılmaması şartıyla Oslo Anlaşması yapılıyor. Gazze Şeridi'ni ve Batı Şeria'da sınırlı özellik verilerek bir Filistin yönetimi kurulacak. İsrail 5 yıllık geçiş dönemi içerisinde ordusunu buralardan geri çekecektir. Tabi bu anlaşma oldu ama bu anlaşmadan memnun olmayan Yahudi tarafında aşırı dinci Yahudiler ve yine aynı zamanda Filistin tarafında memnun olmayan Filistinli militanlar var. Bu memnunsuzluklardan dolayı sürekli bir baş kaldırılar, sürekli bir protestolar falan yapılıyor. Filistin kendi toplumunu kitlesel gözaltılarla bastırmaya çalışıyor. İsrail'de de aşırı dinciler bu barış sürecine tepki gösteriyor ve barışı yapan başkanlarını suikastle öldürüyorlar. Bunların hepsine baktık. Filistin'in suçu neymiş burada peki? Arap ülkelerinin arasında bir yerde mi olması? Ya da kutsal topraklara mı sahip olması? Kudüs gibi üç tane dinin kutsal toprak saydığı bir bölgeye mi hakim olmasıydı? Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar insanlar oralarda katlediliyor ve sebeplerini bilemiyoruz, göremiyoruz. Sürekli birileri birilerine nefret duyuyor. Birileri birilerinden bir şeyler istiyor ama sonunda ölenler hep masumlar oluyor ve insanlar yerlerinden ediliyor. Bugün Filistin'in suçuna baktık. Siz de Filistin'in suçunun ne olduğunu veya neler olabileceğini düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Bizimle bilgilerinizi veya düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Sınır Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.